Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yine bu hafta kıymetli bir dostumuzu misafir edeceğiz. Ve yine sivil toplumun yapmış olduğu sağ organizasyonlarından birisini, birkaçını hatta diyelim, dinlemiş olacağız. Eğitimde İyi Örnekler programımızda her zaman farklı bir konuğa yer vermeye özellikle gayret ediyoruz. Ve gönüllülük çerçevesinde, gönüllülük mantığıyla yapılmış olan hizmetleri, çalışmaları, projeleri burada sizlerle paylaşıyoruz. Ve bunların çok farklı gönüllere ilham olmasını, adeta bir domino etkisi oluşturmasını, bir yerde yapılan bu heyecanlı ve güzel bir çalışmanın radyomuzun bu mikrofonuyla Türkiye'mizin, dünyanın dört bir tarafındaki gönüllü insanları bulmasını ve onların gönüllerinde ilham oluşturmasını ve bundan hareketle de oralarda çok güzel hizmetlere vesile ve fırsat sunulmasını arzu ediyoruz. Çünkü iyiliği çoğaltmak bizim vazifemiz, güzelliği çoğaltmak, hayrı yaymak, geliştirmek. Rabbimiz bize bu vazifeyi veriyor. Peygamber Efendimiz Müslümanın önemli vasıflarından olarak biri olarak emri bil marufu önümüze koyuyor. Yani iyilik hareketinin yaygınlaştırılması, çoğaltılması, hayrın artırılması bize bir hedef olarak koyuluyor. Bu çerçevede de bu programla biz istiyoruz ki efendim dünyadaki kötülüklerin önüne geçmek sadece belli kuruluşların, belli müesseselerin mücadelesiyle olacak bir şey değil. Her bir ferdin, her bir Müslüman kardeşimizin kendisinin inisiyatif alması gerekiyor. Bizim kurtuluşumuz, insanların mutluluğu, huzuru, refahı sadece belli camiaların, büyük organizasyonların elinde değil. Gönüllü olarak her birerimizin muhakkak ben ne yapabilirim? Bunu sorgulaması gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle, dilinizle düzeltin, müdahale edin. Bunları da yapamıyorsanız kalbinizle buğz edin diye buyuruyor. Yani her bir ferde bir sorumluluk yükleniyor. Sahabe efendilerimizden imkanları çok dar olan sahabilere bile, Ebu Zer Efendimiz'e bile yani çorbasına su katmasını, fakir olmasının onun infak etmekte veya bir komşusuna yardımcı olmakta onun önüne engel olmadığını, çorbasına kattığı suyu artırarak muhakkak bir yoksula, fakire ikram etmesi gerektiği kendisine ifade ediliyor. Yarım hurmayla dahi olsa bile, yani hiçbir şeyiniz yoksa da yarım hurmayla dahi olsa insanlara yardımcı olun. Hiçbir şey yapamıyorsanız tebessüm edin ki bu da sadakadır diye buyuruluyor. Bunların mantığına baktığınızda Peygamber Efendimiz hiçbir Müslümanın başkasına faydalı olmak, birilerine faydalı olmak noktasında geri durmasını arzu etmiyor. Herkesin muhakkak yapacak bir şeyi olduğunu bu hadislerin muhtevası bize vurguluyor, öğretiyor. Ve kıymetli dinleyenlerimiz yine Resulullah Efendimizin hadislerine baktığımızda sabah namazından sonra Peygamber Efendimiz ashabına bazı sorular soruyor. Mesela bir seferinde sabahın erken saatlerinde namaz kılınmış ve sahabe efendilerimize bugün içinizden bir yetim başı okşayan var mı? Bir cenaze teşhiinde bulunan var mı? Bir hasta ziyaretinde bulunan var mı gibi üç soruyu peş peşe sıralıyor. Yani burada bu soruların üçünün de ortak noktasına baktığımızda bir Müslümanın problemini, bir Müslümanın sıkıntısını hafifletmek ve buna yönelik bir yönlendirme adeta bu sorular ve Resulullah Efendimiz ashabına evet cemaatle namaz kılmak, sabah namazını cemaatle kılmak son derece mühim ve önemli bir vazife ama bununla beraber gelirken, namaza gelirken yol üzerindeki kimsesizlerden, muzdariplerden bir haberimiz var mı? Onlar için ne yaptık? Bunu da ashabına burada Resulullah Efendimizin hatırlatmış olduğunu duyuyoruz kıymetli kardeşlerim. Ben birazdan konuğumuza sözü vereceğim ama epeydir mikrofona böyle geçmedik. Biraz bazı konulara temas etmek ve hani Altınoluk dergisinin bir ilk sayısı vardı. Andını hatırla diye. Kapağı da andını hatırlaydı. Bunlar bizim andımızı hatırlamalarımız, benim bu hatırlatmalarım. Onun için bazı konulara temas etmek istiyorum. Dünya genelinde Müslüman kardeşlerimizin durumuna baktığımızda da hani diyoruz ya dünyada iyiliği yaymak, güzellikleri çoğaltmak sadece belli kuruluşların başarabileceği bir iş değil. Her bir Müslümanın kendini sorumlu görmesi ve ben ne yapabilirimi sorgulaması lazım. Bir problem olduğunda işte falanca filanca yapar eder, falanca abiler var, ablalar var, hoca efendiler var, onlar halleder diye düşünülmemeli. Çünkü Rabbimiz bizi teker teker hesaba çekeceğini bildiriyor ayet-i kerimelerde. Yani orada işte sen Suriyeli çocuklar için ne yaptın sorusu sorulduğunda, ya Rabbi falanca vakıf vardı, onlar yapıyordu filan, böyle bir şey yok. Bireysel olarak sen ne yaptın? Bize bu soru sorulacak. Sen ne yaptın? Sen ne ürettin? Senin katkın neydi? O vakıfların, o derneklerin yaptıkları elbette devam edecek. Onun için bizim her birimizin taşın altına elimizi, omuzumuzu koymamız gerekiyor. İslam dünyasının hali malum, görüyoruz, seyrediyoruz. Her, yani dünyadaki en problemli bölgeler maalesef Müslümanların yaşadığı bölgeler. Açlık Müslümanların yaşadığı bölgelerde. Yetim çocuk sayısının fazlalığı ve bu konudaki sıkıntılar İslam coğrafyasında ağırlıklı olarak mevcut. Ama şöyle bir şey de var. Dünyadaki petrol ve doğalgaz kaynaklarının %90'ının da yaklaşık İslam ülkelerinde olduğunu görüyoruz. Ama bununla birlikte dünyadaki açlık, kıtlık, salgın hastalık gibi problemlerin de maalesef İslam coğrafyasında ağırlıklı olarak bulunduğunu görüyoruz. Müslümanların sürekli içlerinde karmaşalar oluşturularak birbiriyle mücadele ettiği, savaştığı bir halde bırakıldığını görüyoruz. İşte bu manzaranın düzelmesi gerekiyor. Bu manzaranın düzelmesi için birilerinin inisiyatif alması gerekiyor. Bu manzaranın düzelmesi için sadece birileri değil, her bir Müslümanın, özellikle Türkiye'de yaşayan her bir Müslüman kardeşimizin ne yapmamız gerekir, nasıl çözüm üretebiliriz'i sorgulaması gerekiyor. O açıdan bu anlattıklarımla alakalı çok kıymetli bir konuğumuz şu an burada. Kendileri Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı bünyesinde hizmetlerini yürütüyorlar. Hem yurt içinde bulunuyorlar ama daha çok yurt dışındaki, Hüdayi Vakfı'nın yurt dışındaki eğitim çalışmalarıyla alakalı proje koordinatörlüğü yapan Şuayb Başhan Bey şu an bizimle birlikte. Hüdayi Vakfı dünyadaki Müslümanların tamamını gören, gözeten, kollayan ve onlar için ne yapabilirim diye çırpınan en eski kuruluşlarımızdan, vakıflarımızdan birisi. Bu çerçevede de yurt dışı çalışmalarında bir takım projelerini Şuayb Bey'den dinlemiş olacağız. Şuayb Bey, hoş geldiniz, safa geldiniz. Kusura bakmayın, biraz uzattık ama bir giriş lazımdı. Biz de o girişi yaptık, hem de andımızı yeniden bir hatırlamış olduk. Evet Şuayb Bey, ben şimdi burada sözü size vereceğim. Kısa bir sizi tanıtalım. Çok önce bir konuk almıştık sizi ama yeni dinleyenler oluyor. Yeni, ilk defa bu programla karşılaşan kişiler olabiliyor. Onun için önce sizi bir tanıyalım. Daha sonra da özellikle bu Hüdayi Vakfımızın düzenlemiş olduğu karşılıklı öğrenci hareketliliği projeleri var. İşte Türkiye'den yurt dışına götürülen öğrenciler, yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrenciler şeklinde yapılmış olan, işte bildiğim kadarıyla Avrupa'dan takım öğrencilerin geliş gidişleri organize ediliyor. Balkanlarla bu anlamda yeni projeler gündemde. Bu konuları inşallah mikrofona sizin vasıtanızda taşımış olalım diye düşünüyoruz. Buyurun, söz sizde.
Teşekkürler Filiz Bey.
Estağfurullah, biz
teşekkür ederiz. Şuayb Başhan, Uludağ İlahiyat Fakültesi mezunuyum, Bursa'dan. 2001-2002 yılında vakfımızın Balkanlardaki desteklediği projelerle ilgili Balkanlara gittim. Orada Romanya, Makedonya, Kosova, Arnavutluk olmak üzere o bölgede Balkan faaliyetleriyle ilgili 10 yıl bölgede bulundum. 2011 itibariyle İstanbul'a döndük ve 3 yıldan beri Hüdayi Vakfı'nın merkezinde yurt dışı hizmetleriyle ilgili devam ediyoruz.
Eyvallah.
İlgilendiğimiz alan da daha çok eğitim ve eğitim projeleriyle ilgili. Vakfımızın yürütmüş olduğu eğitim ve eğitim projeleriyle ilgili. Bu çerçevede sizin giriş bölümünde bahsettiğiniz evet. gibi eldeki imkanları paylaşma,
evet.
işte Müslümanların derdiyle dertlenme faaliyetlerimizin ana eksenini oluşturuyor.
Evet, yani onu özellikle biraz açarsanız, yani Hüdayi Vakfı neden, yani işte Afrika ile ilgili bu öğrenci hareketlilik çalışmalarını yapıyor, Balkanlarla ilgili. Çünkü burası da önemli. Yani insanlara bazen Türkiye'de farklı propagandalar da yapılıyor. Yanlış bir intiba uyandırıyor. Ne işimiz var işte bizim falanca ülkede gibi bir şey olabiliyor. Bu burayı da biraz bir açarsanız.
Geçenki görüşmemizde sanki bunu biraz böyle formülize etmiştik diye hatırlıyorum ama tekrardan evet. bir beis yoktur. Bizim Osman Nur Topbaş hocamızın birkaç cümlesi var. Benim evet. sık sık kullandığım ve farklı coğrafyalarda ifade edilen. Sanıyorum o birkaç cümleyle bu iş çok net bir şekilde kendini ortaya koyacaktır. Şimdi mesela Balkanlar'da biz, benim de olduğum bir ziyaret esnasında, biliyorsunuz dağlık, zor ulaşım şartlarının olduğu bir dönemdeydi. İşte 150 kilometrelik bir yol var Prizren'le İşkodra arasında. Yaklaşık 6 saat sürüyor yol. Ve hakikaten ciddi bir yorgunluk oluşturuyor insanda.
Evet.
O yolu geçerken beraber arabadakilerden birisi söylemişti. Yani efendim işte bu kadar yorucu yolculuklar, yaşınız da yerine geldi. Hoca Efendi'nin tabiri şuydu hocamızın. Bu topraklar Osmanlı zamanında 400 yıl, 500 yıl boyunca Osmanlı'ya hizmet ettiler.
Evet.
O zaman buraların da imkanı iyiydi, bizim de imkanımız iyiydi ve beraber paylaşmıştık, beraber yürütmüştük. Şimdi buraların imkanı yok.
Evet.
Ama elhamdülillah bizim imkanımız var. Dolayısıyla var olan imkanı paylaşmamız gerekir. Bu bir vefa anlayışıdır.
Evet.
Bu Müslümanın oradaki topluluklara bakışıdır. Dolayısıyla bunu bir kriter olarak koyabiliriz. Vakfın yurt dışında yürüttüğü hizmetlerin temeline bir kriter olarak bunu koyabiliriz. Bir ikinci örnek Afrika'dan, yanılmıyorsam Marwa'da. O çöl sıcağı, biliyorsunuz çöl rüzgarları kum getiriyor. İnsanın burnunu, genizini tıkıyor, sıkıntılı bir ortam. Öyle bir ortamda o sokakta yürürken yaşlı bir Afrika beyefendisi, bu ifadeyi seviyorum ben, Afrika beyefendisinin.
Eyvallah.
Gelip elinden tutuyor hocamızın ve diyor ki efendim ya bu kadar sıcakta, bu kadar zahmette niye katlandınız? Niye buraya kadar geldiniz? Siz söyleseydiniz biz İstanbul'a gelirdik, biz size gelirdik. Minvalinde bir şeyler söylüyor. Hocamız da diyor ki biz buraya kendi son nefesimizi kurtarmak için geldik.
Eyvallah.
Yani bizim bir son nefes derdimiz var ve o son nefesi kurtarmak için buraya geldik diyor. Bu da vakfımızın yurt dışında yürütmüş olduğu faaliyetlerin ana kriterlerinden biridir diye düşünüyorum. Netice itibariyle Hüdayi Vakfı 92 yılından beri işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan coğrafya başta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar ve Afrika'da bugün değişik eğitim projelerine destek veriyor. Ve projelerin yürümesi için katkıda bulunuyor. Bu projelerle ilgili İdris Bey, biraz konuyu toparlayacak olursak konuşacağımız alana doğru. Şimdi bizim klişe bir sözcüğümüz vardır.
Eyvallah. Buyur.
Yürütülen faaliyetlerde 3 unsur aranır. Bunu da EEM diye biz formülize ederiz.
Çok güzel.
İnsan, imkan ve mekan.
Güzel.
Yani insan olacak, imkan olacak, bir de normal olarak mekan olacak. Bunların her biri birbirine bağlıdır. Hakikaten dört başı mamur derdi eskiler. Dört başı mamur bir hizmet yürütmek istiyorsanız mekanınız da olacak. İmkanınız tabii ki olacak. Ama asıl önemlisi insanınız olacak. Yani dolayısıyla biz yürüttüğümüz faaliyetlerde insan unsurunu çok önemsiyoruz İdris Bey. İşin merkezine yerleştirdiğimiz unsur insan unsurudur bizim. Yetişmiş insandan bahsediyoruz tabii. Benim başımdan çokça geçmiştir. Tabii sahada koştururken müthiş bir heyecana kapılıyorsunuz. Her gittiğiniz yerden bin bir türlü talepler geliyor. Hepsi haklı talepler. Hepsini karşılamak için uğraşıyorsunuz. Bu tip talepleri değerlendirirken çok hoşumuza giden, yani çalışmamız gerektiğini düşündüğümüz alanlardaki talepleri projelendirirdik biz. Ve büyüklerimize, vakfa, işte hocamıza falan sunardık. Hiç aklımdan çıkmaz birkaç seferinde hocamızdan aldığımız reaksiyon aynıydı. Mesela işte yan bir ülkeden bir talep gelmiş, başka bir yerden bir talep gelmiş. Orada yetişmiş insanımız var mı? Yani işin özüne ve merkezine insanı yerleştirerek yürüme mantığı bu. Dolayısıyla bütün faaliyetlerin merkezinde bir yetişmiş insan arama yöntemi şekli vardır desek herhalde mübalağalı bir laf etmiş olmayız.
Yani bölgelerin ihtiyacı olan kaliteli, nitelikli insanı yetiştirmek esas birinci meseledeki. Birinci meselemiz belki de bu.
Evet.
Eyvallah. Peki.
Bu çerçevede özellikle Afrika son dönemde bizim gidip geldiğimiz değişik proje destekleri verdiğimiz coğrafya hakikaten görüyorsunuz bu açığı İdris Bey. Özellikle Müslüman toplulukların hangi ülkede olursa olsun müthiş bir insan açığı var Afrika'da. Yetişmiş insan açığı var. Bunun da çok mantıki şeyleri var, temelleri var. Biraz incelediğiniz zaman, sosyolojik geri planına baktığınız zaman çok müthiş gerekçeler karşınıza çıkıyor Afrika'da. Biliyorsunuz Afrika bir kolonizm bölgesi. Yıllarca sömürülmüş, kolonize edilmiş ve kanımcı hala devam ediyor. Sadece görsel değişmiş, vitrin değişmiş ama hala devam ediyor. Bu kolonizm görüntüde bitip ulus devletler veya oradaki milletler devletleşmeye başladığı süreçte ilk resmi kurumlar beyaz insan tarafından oluşturulmuş Afrika'da. İşte ilk eğitim kurumlarını mesela Avrupalı beyazlar açmışlar. İşte devletin değişik kurumlarını onlar tesis etmişler. Dolayısıyla Müslüman topluluk zaten yıllarca hem maddi zenginliğini sömüren hem de kendisi üzerinden değişik yöntemlerle bir misyonerlik faaliyeti yürüyen Batı insanının oluşturduğu bu eğitim kurumlarına her zaman mesafeli davranmış. Hiçbir zaman o eğitim kurumlarına çocuklarını göndermek istememiş. Dolayısıyla özellikle Müslümanların yoğun yaşadığı topluluklar eğitimden uzak, resmi eğitimden uzak ve insan açığı çok büyük olan topluluklar haline gelmişler. Bugün gidiyorsunuz Afrika'nın değişik ülkelerinde bir kasabaya giriyorsunuz mesela 10 bin tane insan yaşıyor, hepsi Müslüman. Ama kasabanın okulundaki öğretmenlerin hepsi Hristiyan olabiliyor.
Çok
yetişmiş insan açığı var. İşte gidiyorsunuz bir ülkeye.
Yani Hristiyan derken oranın halkı olup Hristiyan mı yoksa?
Yani oranın halkı yani Kamerun mesela, Gana mesela, Ganalı, Kamerunlu. Ama yetişmiş insan açığı Müslümanlarda fazla olduğu için ve bu sistemlere Müslümanlar dahil olmadığı için okullar yerli Hristiyanlar tarafından doldurulmuş.
Peki o, yani bu hamleleri de ilk Hristiyanlar herhalde orada yapmış, okul açmışlar.
O söylediğim oydu. Evet. Zaten Müslüman kesimin okullara mesafeli olmasının sebebi bu. Düşünüyor ki Afrika'da yaşayan Müslüman bir insan, ben çocuğumu okula gönderirsem beyaz adamın açmış olduğu bu okulda benim çocuğumun elinden dini imanı alınacak. Bir batılı gibi yetiştirilecek, bir Hristiyan gibi yetiştirilecek benim çocuğum diye düşünüyor. Ve var olan bu resmi eğitim sistemine çocuğunu dahil etmek istemiyor. Bunu alternatif olarak kullanmak istemiyorum ama illegal diyebileceğimiz yani resmiyeti olmayan kendi aralarında bir eğitim sistemi tesis ediyorlar. Arapça ağırlıklı çocuklarına din eğitimi veren bir eğitim sistemi ama bu eğitim sisteminin de mevcut resmi düzlem içerisinde bir yeri olmadığı için çocuklar devlet kademelerinde herhangi bir yerde görev alma imkanı bulamıyorlar. Gittiğiniz her yerde bu resmi çok net bir şekilde bugün görebilirsiniz Afrika'da. Dolayısıyla toparlayacak olursak o üç insan, imkan ve mekan demiştik.
Evet.
O insan hakikaten hem bizim hizmetlerimizin hem de toplumların inşasının merkezinde yer alan en önemli unsur burada. Dolayısıyla biz yatırımlarımızı, düşüncelerimizi, yarınlarımızı insan unsuru üzerinden şekillendirmenin daha doğru bir adım olacağı kanaatindeyiz.
Şimdi burada tabii şunu sormak istiyorum ama bir ara vakti de yaklaşıyor. Yani ihtiyaç olan insanı yetiştirmek için veya yetişmesine vesile olmak için ne tür programlar ortaya koyuyorsunuz? Bu hareketlilik programları bu anlamda nelerdir?
Evet, İdris Bey, sizin de malumunuz artık dünya hakikaten çok küçüldü.
Evet.
Yani küçük bir köy derlerdi. O hale doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Artık bugün dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olayın başka bir yerinde bilinmemesi, duyulmaması, onun farkına varılmaması mümkün değil. Ve bir yerde meydana gelen, vukuğa gelen bir olay başka bir yerde çok inanılmaz tesirler ortaya koyabiliyor. Tabii bu küreselleşme deniyor buna. Bunun ortaya çıkarttığı sonuçlardan bir tanesi de dünya üzerinde müthiş bir hareketlilik oluşmaya başladı. Ticari alanda hareketlilik oluşuyor, kültürel hareketlilikler oluşuyor. Müthiş bir turizm hareketliliği oluşabiliyor. Evet. Bu hareketliliklerden bir tanesi de eğitim hareketliliği. Bugün dünya üzerindeki eğitim hareketliliği işte Batı ve Amerika başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından oralara doğru bir akış var İdris Bey. Tabii Asya'dan, Afrika'nın derinliklerinden hatta bizim bulunduğumuz coğrafyadan oralara gidip oralarda eğitim alırsak yarınlarımızı kurtarırız gibi bir düşünceye binen insanlar eğitim için oralara gidiyorlar. Bu konuda Özellikle Müslüman coğrafyası için, bu benim kanaatimdir, Türkiye çok ciddi bir alternatif oluşturuyor, hı-hı, İdris Bey. Hı-hı. Yani Türkiye hem kendi bölgesi hem de Müslümanların yaşadığı diğer bütün bölgeler için, başta Asya ve Afrika olmak üzere, bu eğitim hareketliliğinde Batı'ya ve Amerika'ya rağmen ciddi bir alternatif oluşturan bir yapıdadır diye düşünüyorum. Son dönemde de bunun farkına varıldı. İlgili adımlar atılıyor ve orta vadede Türkiye'de 120 bin civarında uluslararası, yani yurt dışından gelmiş yüksek öğrenim öğrencisinin olması hedefleniyor. Şu anda bu rakam 30 binlerde yanılmıyorsam. Bununla ilgili kamu kurumları da oluşturuldu. Ve çok hızlı bir şekilde bu süreç ilerliyor. Tabii ki bu önemli bir alan. Yani kültürlerin kaynaşmasına ve var olan kültürün başka bölgelere ulaşmasına çok ciddi etkileri var. Biz vakıf olarak hizmete başladığımız 92 yılından beri, yurt dışında hizmete başladığımız 92 yılından beri, biraz önce ifade ettiğim gibi, merkeze insanı aldık. Evet. Biz de hem değişik bölgelerde desteklediğimiz projelerin idamesini yürütecek, hem de oralarda yaşayan Müslümanların yetişmiş insan açığını kapatacak, bu yönde boşluklarını dolduracak eğitim projelerine, insan eğitim projelerine ciddi önem veriyoruz. Geçenki programda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Temel dil ve kültür eğitimi kapsamında Afrika'nın değişik ülkelerinden yaklaşık 400 civarında öğrenciyi Türkiye'ye getirip bir yıl boyunca bu öğrencileri Türkiye'de temel dil ve kültür eğitimine tabi tutuyoruz. Türkçe eğitim alıyorlar, temel ahlak ve din eğitimi alıyorlar. Arkasından ülkelerine dönüp, bence bu işin en önemli noktası budur, ülkelerine dönüp oralarda, sivil toplumlarda, eğitim kurumlarında, Afrika'ya ait halakalarda, yaygın eğitim kurumlarında birer görev üstleniyorlar. Sizin burada el verdiğiniz bir insan, orada bakıyorsunuz 50 insan olmuş, bakıyorsunuz 100 insan olmuş İdris Bey, hatta bakıyorsunuz 200 insan olmuş. Etrafında 200 tane çocuk olan bir merkez karakter, merkez şahsiyet durumuna gelmiş. Tabii ki bu sadece Afrika ile ilgili bir durum değil. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Balkanlarda da bu tip sahneler var, bu tip durumlar var. Hatta bugün Avrupa'da da bu tip durumlar var. Ben hakikaten ilk 3 veya 4 yıl önce bu Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bir toplantıya katılmıştım. Burada İstanbul'da olan bir toplantıydı. Avrupa'nın değişik ülkelerindeki sivil toplum örgütlerinin, idarecilerinin, yöneticilerinin yer aldığı ve oradaki yaşayan Müslümanların ve daha çok da Türkiye'den giden bizim vatandaşlarımızın problemlerinin konuşulduğu bir toplantıydı bu. Hakikaten duyduklarıma inanamamıştım İdris Bey. Yani hep duyardık işte birinci nesil şöyle yetişir, ikinci nesil, orada bir nesil taksimatı vardır Avrupa'daki durumu anlatmak için. Evet. Gelinen noktada Avrupa'da doğmuş, büyümüş ve yetişmekte olan çocuklarımızın içinde bulunduğu durum hakikaten içler acısı bir durum. Onlar birer Türk çocuğu olmasına rağmen, isimleri Ahmet, Mehmet, Ali, Hasan, Hüseyin olmasına rağmen artık Türkçeyi bilemeyebiliyorlar, konuşamayabiliyorlar. Türk kültürünü konuşamayabiliyorlar. Bir toplantıda hocamız söylemişti daha doğrusu. Siz Fatih Sultan Mehmet tanıyor musunuz diye ve cevap alamadığını ifade etmişti. Yani kültürümüzden bu kadar kopuk, bu kadar farklı bir ortamda yetişen bir duruma geldiler. Yürüttüğümüz faaliyetlerden bir tanesi bu alanla ilgili. Evet. Bu karşılıklı öğrenci hareketliliği kapsamında yaz dönemlerinde biz Avrupa'nın değişik ülkelerinden, başta Fransa ve Almanya olmak üzere, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre, İsveç ve yaklaşık 10-12 ülkesinden Avrupa'nın, vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı ülkelerden, orada yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına burada yaz kampları tertip ediyoruz. Bununla ilgili değişik kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliklerimiz oluyor. Proje ortaklıklarımız oluyor. Ve burada işin icrasını Lider Eğitim Derneği yürütüyor. Hakikaten ben hiç üşenmedim. Gittim, havaalanından karşıladım çocukları İdris Bey. Yani görmek istedim. O toplantıda duyduklarımı görmek istedim. İnanır mısınız, bir Avrupa'da herhangi bir çarşıda, bir kafede, bir okul kantininde imiş gibi hissettim kendimi. Yani konuşmaları tamamen Fransızca, Almanca, ilişki tarzları bizden çıkmış, oralılaşmış, farklı bir formata bürünmüş ve bizim alışmış olduğumuz davranış tarzının tamamen dışında bir yapı ortaya çıkmıştı. Orada net bir şekilde onu görmüş olduk. çok kaliteli ve çok güzel sonuçları olan programlar icra ediyoruz yazları. Yaklaşık bir ay sürüyor bu İdris Bey. Oradaki sivil toplumlarla temasa geçiyoruz. Oralar onlar öğrencileri seçiyorlar. Bize kanalize ediyorlar. Biz de bunları burada öğrenci yurtlarında işte imkanımız olan değişik mekanlarda ağırlıyoruz. Ve böyle tarih ve medeniyet şuurunu da içeren bir program çerçevesinde bir ayı beraber geçiriyoruz bu çocuklarla. Başta İstanbul olmak üzere, bunu da özellikle söylemek isterim önemine binaen, başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Çanakkale'yi mutlaka gösteriyoruz. Yani Türkiye'deki medeniyetimize dokunmalarını istiyoruz. Çıplak gözle bunu görmelerini istiyoruz. İşte Fatih Sultan Mehmet'in ne yaptığını, Çanakkale'de bu millete nasıl bir destan yazdığını duyuyorlar bu çocuklar bir şekilde. Onu görmelerini istiyoruz ve böylelikle bir etkileşim olsun istiyoruz. Ve elhamdülillah her geçen yıl büyüyen, talebi artan ve sonuçları daha da olgunlaşan bir proje oldu bu. Yanılmıyorsam bu sene 5.'sini icra etmiş olduk bu çerçevede. Önümüzdeki yıllarda inşallah büyüterek bu projeyi yürüteceğiz.
İnşallah. İnşallah. Yani Avrupa'da ben de 4 gündür Almanya'daydım. Yeni döndük. Aynı biraz önce söylediğiniz tabloyu ben de orada gördüm. Fatih Sultan Mehmet'i tanıyor musunuz dedik 12 yaşındaki çocuklara. Hiçbirisi tanımıyor. Çok acı bir tablo. Evet. Çat pat Türkçe konuşuyorlar. Bu çocuklar Müslüman anne babanın çocukları. Türkiye'li bu insanlar. Ve çocuklarıyla beraber olduk. Hatta bu çocuklar da biraz daha bilinçli, böyle haftalık sohbetlere gelip giden çocuklar. Sorduk, Fatih Sultan Mehmet tanıyor musunuz? Hiç ses yok. Evet. Şeyi sorduk, 4 halifeyi sayar mısınız dedik. Saydılar, şöyle saydılar ama. Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. Peygamber Efendimizin isimlerini söylediler. Tabii üzüldük çünkü... İşte kuşaklar böyle kaybediliyor. Allah korusun. Allah korusun. İşte onun çocuğu, o 4 halifeyi bilmiyor. Onun çocuğu peygamberi bilmiyor. Allah korusun. Onun çocuğu başka bir şeyi bilmiyor derken yabancılaşıyoruz ki Almanya'da 3 milyon Türkiye'den vatandaşımız var. Diğer Avrupa ülkeleri de buna benzer. Bu çok büyük bir ihtiyaç
kuşakların,
yani özellikle.
Kuşakların kaybıyla ilgili çok güzel bir hatıram var. Onu paylaşmak isterim.
Tabii buyurun.
Bu Balkanlardayken bir gün seyahat esnasında yolda gidiyorum. Arnavutluk'tan Kosova'ya geçtiğimiz bir dağ yolu vardı. Orada gidiyorum. Tam böyle dağın başında yol kenarında 3 kişi durmuş. Bana otostop yaptılar. Müsait arabam. Aldım üçünü de. Yola çıktık beraber. Sordum adlarınız ne diye. Yanındaki en yaşlı olan benim adım Salih dedi.
Allah Allah.
Salih deyince Müslümansınız dedim. Tabii Müslümanız dedi. O zaman selam verin dedim. Selam verdiler. Başladık muhabbete. Salih amca yaşı 65 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani cuma namazlarına gitmeye çalışan.
Evet.
Köyünde camisi yok. Ama 5 kilometrelik yakın bir köyde cami var. Oraya cuma namazına gidiyor. Vakit namazlarını 1-2 de olsa kılmaya çalışan. Sureleri, ezberleri bilen. Duaları bilen, hatta birkaç Türkçe ilahi bilen bir karakter. Arkasında Salih amcanın oğlu var, Ahmet. O da 40'lı yaşlarda.
Allah.
Biraz da onunla muhabbet ettik. Ahmet abi sadece bayramdan bayrama, komşu köye.
Baba cumadan cumaya, evlat bayramdan bayrama
komşu köye namaza giden. Sureleri neredeyse bilmeyen, işte birkaç Allah. Tane böyle çok kulaktan geçmiş. Duyma öğrenmiş. İşin ilginci burada, yanlarındaki oğlu. 15'li yaşlarda Ahmet abinin oğlu.
Yani Salih Bey'in torunu olmuş
oluyor. Torunu olmuş oluyor. İsmi çok aklımda değil ama Nico tarzı bir İtalyan ismiydi.
Allah
tabii,
ismi
tabii.
De...
Aynen öyle. Nico veya buna benzer bir İtalyan ismiydi. Şu anda aklıma getiremedim ona ismini. Ajandamda yazılı bu not. Ve o tamamen bir haber. Ne peygamberimizi tanıyor, ne dinimizle ilgili herhangi bir bilgiye sahip. O artık... yeni yetişen nesil, yeni yetişen jenerasyon. Değişim böyle bir şey İdris Bey. Salihlerin, Ahmetlerin çocukları Nikolar olabiliyor ve hakikaten bunlarla bizim dinimiz ve kültürümüz arasında çok büyük mesafeler
duyarlı olmazsak eğer maalesef. İşte buradan biz mikrofondan sesleniyoruz bütün Türkiye'ye. Yani özellikle Türkiye'deki dostlarımıza. Yani Anadolu'da bir dernek olabilirsiniz. Ve Anadolu'da birkaç gönüllü öğretmen insan olabilirsiniz. Muhakkak bir araya gelerek bu tür çocuklarla alakalı siz de yazın bir program yapabilirsiniz. Yani siz burada Hüdayi Vakfı olarak belki 100-200 çocuğu getiriyorsunuz. Ama orada ben gördüm 3 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Bir sürü evet. çocuk var. Yani Anadolu'daki herhangi bir kuruluş da çıkıp demeli ki işte ya Hüdayi Vakfı siz bu işi yapıyorsunuz. Bize de nasıl yaptığınızı gösterin. Biz de bir 50 kişi, 10 kişi, 20 kişi işte atıyorum evet. Sivas'ta böyle bir şey yapalım. Bizim de burada bir katkımız olsun. Çünkü siz ne kadar yaparsanız yapın 500'den fazla yapamazsınız.
Tabii ki.
Tahmin ediyorum. Ama binlerce insan var. İşte bu programın amacı bu. Yani bu iyilik hareketini biz işte Van'da nasıl hayata geçirebiliriz? İşte Erzurum'da nasıl hayata geçirebiliriz? Kayseri'de, Konya'da nasıl çoğaltabiliriz bu hayrı? Evet Şuayb Bey, bunlar yurt dışından getirdikleriniz. Evet. Türkiye'deki yazın galiba yine gençleri yurt dışında bir takım ülkelere taşıdınız.
Evet.
Böyle bir hareketlilik de var. Kısaca ondan bahsedeyim çünkü bir 5-6 dakikamız kaldı. Evet.
Aslında kısaca bahsetmek istemeyeceğim bir başlık bu Edris Bey. Çünkü evet. Yeni açtığımız başlıklardan bir tanesi, öyle söyleyelim. Tabii yurt dışındaki bulunduğumuz bölgelerdeki ihtiyaç çok fazla olunca evet. hep oralardan Türkiye'ye getirip imkanı buna kullanma gibi bir yöntem şimdiye kadar kullanıldı. Ağırlıklı olarak böyle gidiyor. Ama geldiğimiz noktada biraz önce o girişte de ifade ettiğim gibi bu eğitim hareketliliğinin de çok üst düzey bir noktaya gelmesi itibariyle hakikaten Türkiye'de yaşayan kendi çocuklarımızın da yurt dışında bazı bölgelere gitmesi, evet. oralarda bulunması ve eğitim almasının zarur olduğu kanaatindeyiz biz. Evet. Bununla ilgili birkaç başlığımız var. Bundan birisi Sudan'da üniversite eğitimi başlığı. Bunu açmayacağım şimdi. Sadece evet. başlığı vermiş olayım. Evet. Uygun olsa ilerleyen dönemde detaylı bir şekilde bu konuyu konuşuruz inşallah. Nedir? Sudan'da 5 tane üniversite var. Türkiye'deki üniversitelere denkliği var. Bu üniversitelerin evet. denklik veriyor. Eğitim hakikaten uygun, ucuz, maliyeti düşük. Türkiye'deki başarılı kardeşlerimizin buraya gidip burada hem Arapçayı hem İngilizce vukufiyetli bir lisans eğitimini
yani
tamamlamaları.
Neden Sudan? Çünkü iki dil öğrenebilir
İki dil öğrenebilecekleri. Evet. Eğitim kalitesinin yüksek olduğu 76 ülkeden öğrenci var İdris Bey Sudan evet. Üniversitelerinde.
Evet.
Ümmet, millet orada yani evet. dünya milleti orada. Özellikle de Müslüman bu öğrenciler. Ümmet orada dolayısıyla. Böyle bir başlığımız var. Ama asıl bizim bu yaz dönemlerinde açmak istediğimiz ikinci bir başlık. Biraz önce Avrupalı vatandaşlarımızın çocuklarından bahsederken Türkiye'de işte medeniyete dokunmalarını işte İstanbul'da, Çanakkale'de, Bursa'da ifade etmiştim. Bunun bir ters izdüşümü olarak bu değerlendirilebilir. Bugün Türkiye'deki okullardaki tarih kitaplarını okuyarak yetişen yeni nesillerimizin İdris Bey, siz Osmanlı medeniyetini veya Müslüman Türk medeniyetini gerçek manada tanıdıklarını düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey yok.
Tabii.
Yani hakikaten bu çocuklarımızı bizim bu Türkiye sınırlarının dışındaki medeniyetimize de buluşturmamız gerekiyor. Ben bunu tekil bazda birkaç organizasyonla denedim. Balkanlarda uzun süre kaldığım için oralara gitmek isteyen üniversite öğrencileri geldiler. İnanır mısınız kendi paralarını kendileri biriktirmişler. İşte hocam kaç paramız olsa gidebiliriz. Ne kadarlık bir maliyetimiz var. Toplayın getirin dedim onlara. İşte 500 kimisinden 600 kimisinden 700. Bu öğrencilere bir rota çizdim. Şu şehirlere gidilecek. Şurada şunlar yenecek. Bütün detaylarıyla beraber. Dedim sizden tek bir şey istiyorum. Gidip geldikten sonra bana orayla ilgili izlenimlerinizi anlatacaksınız. Ne gördünüz, ne hissettiniz bunu benimle paylaşın dedim. Hiç unutmuyorum. Arkadaşlardan bir tanesi yazmıştı. Sıla-i Rahim'den geliyoruz.
Allah Allah.
İşte Bosna'daki Gazi Hüsrev Bey Külliyesi'ni görünce, yani. Prizren'de Şadırvan'da gezince, işte İşkodra'yı Karadeniz seyredince ve orada Osmanlı meftunu insanlarla tanışınca, hala Osmanlı lisanıyla konuşan insanları görünce çocuk Sıla-i Rahim'den geldiğini ifade etmişti. Böyle bir başlık var İdris Bey. Bu manada biz Türkiye'de, İstanbul'da, Bursa'da Osmanlı'yı gerektiği gibi hissedemiyoruz. Osmanlı'nın medeniyetini gerektiği gibi göremiyoruz. Ama Kapıkule'den çıktığınız zaman, işte Balkanlara doğru bir adım attığınız zaman her adımda sizi bir Osmanlı eseri karşılıyor. Bu bir mimari eser olabilir, bu bir insan olabilir, hatta bu bir şehir, köy, kasaba olabilir. Bunlar yüzlerce, binlerce eser ve 100 yıldan beri, hatta 150 yıldan beri talan edilmesine rağmen, yıkılmasına rağmen, perişan edilmesine rağmen bu eserler hala olanca haşmetiyle ayakta. Ve buradaki çocuğu oraya götürüp oradaki eserlerle bir araya getirdiğiniz zaman o ruh ortaya çıkıyor. Gerçek manada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz inşallah bunu önümüzdeki yaz daha planlı ve programlı bir şekilde gündeme alıp Türkiye'deki hem lise seviyesinden hem üniversite seviyesinden öğrencileri seçip kaliteli başarılı öğrencileri belli bir program dahilinde Balkanlara göndermek istiyoruz. Sloganımız da hazır. Hı hı. 15 günde 6 ülke 25 şehir.
Eyvallah.
Ve bir güzel Balkan turu olacak. Hem doğal güzellikler, hem oradaki insan manzaraları, asıl önemlisi Osmanlı'nın bize emaneti, tarihi kültürel derinlik, miras ve insanlar. Bu kardeşlerimizi bekliyor olacak inşallah. Bundan da çok büyük sonuçlar ortaya çıkacağı kanaatindeyiz.
İnşallah. Peki Şuayb Bey, çok teşekkür ederiz. Vaktin sonuna geldik. Allah razı olsun. İnşallah Hüdayi Vakfı'nın ve buna benzer vakıfların bu alandaki çalışmaları daha da çoğalır.
İnşallah.
Daha fazla insana ulaşılır. Daha çok gayret edilir ve daha güzel neticeler alınır. Çünkü kötülüğün yayılma hızı diyorlar, iyiliğe göre 3 kat daha fazla.
Evet.
Diyorlar. Bu da şu demek oluyor. İyilik noktasında çalışan insanların
en az üç kat daha fazla
diğerlerine göre gayret göstermesi gerekiyor. Onun için sizlere çok iş düşüyor. Sizler gibi kuruluşlara çok çok iş düşüyor. Allah mahcup etmesin. Yar ve yardımcınız olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programının bu haftada sonuna geldik. Şuayb Bey'e çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Güzel bir ufuk turu hem de bu konuda yapılabilecek çalışmalar hakkında bir bilgi sahibi olmuş olduk. İnşallah Türkiye'de, sadece İstanbul'da değil, Anadolu'daki STK'larda bu noktalarda inisiyatif alır ve bir takım organizasyonları gerçekleştirirler. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.